Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Geçen hafta hocam kıymetli dinleyicilerimize Abraham Maslow'u anlatıyorduk. Maslow'un bu artık biyolojik yaklaşımdan bıktığını, maddeci yaklaşımdan. Ama hocam tabii Hristiyanlık ve Yahudiliğin insan doğasıyla alakalı ileri sürdüğü yanlış öğretiler de hocam bu insanları ve ilim adamlarını dinden soğutmuş. Şimdi Hristiyanlık diyor ki insan kötüdür. Evet. İnsan bu dünyada doğar doğmaz büyük bir günah yüküyle gelmiştir. Fıtratı doğası kötüdür. Vaftiz olmazsa bu adam insan olmaz.
Evet.
Şimdi babam bakıyor çocuğuna, çocuk tam tersine.
Tertemiz. Şey ilginç hocam yalnız. Mesela klasik psikanalizi de Hristiyanlığın psikoloji dünyasındaki karşılığı olarak görüyorlar. Niye? İkisi de karamsar insanla ilgili olarak. Biri günahkar olarak doğar diyor. Öbürü de yani bildiğim bir ruh hastası doğuştan. Niye? İd olarak doğuyor Freud'a göre. İd ne demek? İd sadece bencil arzuları için ve sadece kötülük için yaşayan demek
bir varlık
yani.
Gibi.
İd'den sonra bir parça kopuyor ego. Egodan bir parça kopuyor, süper ego oluyor. Ama en temel öz id.
Evet.
Ben argo diyorum, it yani. Ya şeyin gözünde ondan da kötü yani.
Hocam tasavvufun
gözünde.
Tasavvufta da biliyorsunuz ısırgan köpek ismi verilir nefse. Hmm. Al-Kelbul Agur diyor Gazali Hazretleri. Sasında hocam oradan bile neler çıkacak şimdi biraz daha deşelesek bu konuyu.
Şimdi bazıları diyor ki iyi ama tasavvufta da nefs anlatılırken böyle anlatılıyor. Doğru ama insan nefs olarak doğmuyor. Fıtrat üzere doğuyor. Bir, iki, en temel özü ilahi nefes.
Üç, tercih hakkı var hocam. Hocam genelde psikoloji öyle bir şey de var. İnsan fıtratının kölesidir. Doğasının kölesidir. Yani kendini aşamaz. Halbuki diyor ki tasavvuf, İslamiyet, insan kendini aşar. İnsan içinde çok hocam agresif duygular olabilir. Vurmak, kırmak, intikam almak. Hocam bazı insan tipinde var. Hakikaten doğasında var.
Evet.
Evlatlarımız var hocam. Bir kısım çocuklarımız mesela kavga etmek için bahane arar. Bir kısmı da tam tersine. Çok sakindir. Doğuşu böyledir. Ama bu şu manaya gelmiyor. Fıtratında saldırganlık olan herkese saldırsın, vursun, kırsın, öldürsün. Değil. Diyor ki İslamiyet sen kendini kontrol edebilirsin
evet.
diyor.
İkincisi o yeteneklere göre yönlendirmek. Diyelim ki sonuçta kas gücü enerjisi yüksek olan insanın diyelim ki sportif etkinliklerle birlikte o enerjisini kullanması lazım. Diyelim ki zekası çok parlak olanların bilimsel çalışmalarla, entelektüel etkinliklerle birlikte onu kullanması lazım. Sonuçta insan da şeye benziyor, bir tohuma benziyor. Şey çok şaşırdım hocam ya. Çınar ağacının bir tohumu kaç gramdır?
Evet herhalde gram değildir hocam da kaç bin tanesi bir gram yapar?
Hocam 200 tanesi bir gram yapıyor ancak.
O kadar değil mi hocam?
200 tane çınar tohumunu bir araya getiriyorsun bir gram oluyor ancak.
Sonra o ağacın bir yaprağı kaç gram geliyor?
Şimdi sonuçta o çınar ağacının bütün kodları şeyde var. O tohumda var. Ama bu tohumun ne yapması lazım? Toprağa düşmesi lazım. Bir çile süreci var yani. Sonra kendi kabuğunu kırması lazım. Şimdi mesela ipek böceği kozadan çıkıyor. Burada annelere bir gönderme yapalım yani hocam.
Evet.
İpek böceği kozadan çıkıyor. Şimdi kozadan çıkmakta zorlanıyor ipek böceği. Diyelim ki birisi makasla yardım etti. O kozayı kesti. İpek böceği kolay dışarıya çıkıyor ama uçamıyor.
Ölüyor.
Uçamayınca da ölüyor. Şimdi niye zorlanması gerekiyormuş? Çünkü o zorlanması lazım ki o zorlanma esnasında kanatlarına kan pompalıyormuş.
Kanatları gelişimini tamamlıyor.
Şimdi anneler babalar ama özellikle bizim kültürümüzde anneler çocuğu her şeyi kendi dediğini yapsın istiyor.
Yani ben iyi biliyorum çocuk hep iyi tercih etsin.
Hep onu yapsın.
Hiç yanlış tercih yapmasın.
Yanlış yapmasın değil bir de zorlanmasın yani. Yani çocuk diyelim ki gelmiş 7-8 yaşına hala anne onu yedirmeye çalışıyor. Her düştüğünde kaldırıyor. Sen çocuksun yapamazsın diyor. O sana zor gelir yapma diyor.
Veya evlilik yapacak aman zengin olsun bir eli yağda bir eli balda olsun diyor. Bu sefer de hiç dert tasa görmemiş bir insanla evlenen kız veya evet. erkek de olabilir hocam. Mutsuz oluyor çünkü evet, karşıdaki insan onu hiç anlamıyor. Hiç yokluk, evet. hiç kıtlık, hiç hastalık çekmediği için karşısındaki insan anlamıyor ve ona zulüm ediyor sonra.
Yani geçenlerde Kemal Sayar Üstad'ın bir sözüne rastladım. Ya bırakın bizim çocukluğumuz gibi büyüsün çocuklar, düşe kalka büyüsün diyor, tamam mı? Şimdi çocuk düşe kalka büyümediği zaman hayatın hiç aşılı olmuyor yani. Aşısı yok. O zaman en küçük bir dokunuşta mesela vurdu mu devrilir oluyor.
Ve
yani.
Kalkamıyor bir daha ya artık. Evet. Onun son böyle en büyük devriliş gibi görüyor. Halbuki biz düştük kalktık yani 3-5 kilometrelik okullara yürüyerek gittik. Çamurda yol yok hocam, ayakkabı yok o zamanlar. Şimdi 500 metrelik bir mesafe bile servise para verip çocuğumu servise gönderiyoruz. Kapıdan alıp kapıdan teslim oluyor. Çocuk caddeyi, dış alemi, çamuru, yağmuru hiç görmüyor.
Ya elbette bazı şunu hemen derler, ben anne babalar hemen onu tahmin ediyorum. İşte eski zamanların güvenliği yok. Eyvallah.
Burası
ama
doğru.
Diyelim ki site içerisinde, orada da bırakmıyor mesela, tamam mı? Yani o bizim aslında aşırı kontrolcü karakterimizden kaynaklanıyor.
Türklerin böyle bir karakteri mi var hocam ya?
Bence hocam
farkına varmadan
bizim geleneklerimizde aslında mesela eski Türklerde bir çocuğun isim alması için bir başarı öyküsü olması
kahramanlık yapması gerekiyordu.
Bir kahramanlık, bir şey becermesi lazımdı. Ve isimler de ona dayalı olarak veriliyordu. Bizim geleneğimizde aslında çocuğun şeyi var. Çileye talip olması var. Bu yani bence son yüzyılda belki bunlar daha fazla oldu. Belki şeyden dolayı sürekli felaketler, savaşlar nedeniyle çok fazla can kaybı bize
hocam,
aşırı...
Maddi imkanların artması hocam negatif etki yapıyor. Onu da, hocam,
onu da evet.
8-10 yaşımızda biz köylerde hocam hayvan gütmeye giderdik. Yani 8 yaşındaki çocuğa iki tane kocaman öküzü teslim ediyorsunuz veya evet. bir sürü koyunu. Ya çocuklar kendini gütecek yaşta değil ama... Siz onun sorumluluğu veriyorsunuz. Ne ama yapalım? Evde diyorsunuz şu an herkes tarlaya gitti.
Yapacak kimse
ağır
yok.
Ağır iş yapıyor. Sen diyorsun al bu koyunları, kuzuları şöyle bir dağda otlat getir. 10 yaşındaki çocuk çoban oluyor. 40 tane koyuna. Şimdi 10 yaşındaki çocuğa biz 40 lira parayı teslim edemiyoruz. Yani evet. bakkala göndersek 40 lira sıkılıyoruz mesela.
Şimdi okullarda da mesela şey başladı. Okulculuk alanında da yaşamsal beceriler. Mesela diyelim ki biz çok entelektüel, çok zeki, çok yetenekli şeyleri yetiştirebiliyoruz okullarda. Ama yaşamsal becerileri çok şey oluyor.
Düşük oluyor.
Düşük oluyor. Yaşamsal beceri nedir? Mesela en azından insan ilişkileridir. Bir problemi olduğunda bunu sükunette çözebilmesidir. Mesela tanışmaktan çekinen çocuklar, gençler var. Veya gidip bir yöneticiye meramını anlatmaktan çekinen insanlar var.
Hocam ben şöyle bir yol buldum mesela bayramlarda. Diyelim ki çocuğa bir kafasında bir oyuncak almak, bir saat alacak, bir uzaktan kumanda araba alacak. Diyorum oğlum yani bu araba bayağı bir pahalı bir şey. Bunu biz tek başımıza alamayız. Ne yapalım? Falanca amcamızın, filanca amcamızın ellerini öperek onlardan
bayram bekleyelim.
Şimdi çocuk esasında onu pek çok aile bunu alma gücü var. Rahat alır ama çocuğu mecbur bırakıyorsunuz. Bisiklet alacak mesela. Gidip bir amcası tanışıp elini öpecek kadar boynunu bükecek.
Evet.
Yani böylece aile dostlarının farkına varacak. Ha benim babamın arkadaşları var falanca filanca filanca. Onlarla benim iletişim içinde olmam lazım.
Ya bir sosyal bağ oluyor. O tabii. Çok önemli bir şey yani.
Sonra onu aşıyor tabii. Zaman sonra kimse yani baba dostlarına onlardan 10 lira harçlık alacağım diye sevmez. Sonra kendini gerçekleştiriyor. Öteki türlü her şeyi baba verdiği zaman, her şeyi anne verdiği zaman çocuğun hiç kimseye karşı bir şeysi yok.
Minneti yok.
Saygısı yok, minneti yok.
Hocam şeyler öyle yetiştiriyor biliyor musunuz? Sivas Kangal köpekleri.
Evet.
Biz bir çiftliğe gittik. Hı. Tabii köpeği görünce bağlı. Elimizde de şey vardı. Uygun bir şeyler vardı. Attık. Şey gördü. Aman dedi sakın vermeyin dedi. Bu diyor sadece sahibine sadık olsun diye hiç kimseden yiyecek almamalı diyor. Sadakati bozulur.
Aldığı zaman bu artık şey
yani çünkü onları şey görmeye başlar. Onları da dost görmeye başlar.
Bu sefer
şimdi biz ne yapıyoruz? Sadece biz besliyoruz. Kimseden bir şey al. O zaman onları dost görmüyor yani.
Kangal için doğru ama insan yavrusu için doğru
çünkü
değil.
Çünkü o kangalın amacı korumak yani. Onun için yetiştiriliyor.
Evet. Hocam hakikaten bu derslerimiz inşallah bu faydası olur dinleyicilerimize. Bilmeden hocam çoluğumuza çocuğumuza zarar veriyoruz. Yani Maslow'un dediği gibi çile diyor insanın başarılı olması için gereklidir. Acı
çünkü
çekmesi.
O yani kendini gerçekleştirme kavramı çok güçlü Maslow'un ve o sonuçta insan sahip olduğu bütün potansiyelleri, ondaki bütün tohumları, yetenekler tohum halinde var. Bu tohumları hayata yansıtması lazım ama bunun için de çile çekecek, acı çekecek, üzüntü yaşayacak, zorlanacak, kıvranacak, karmaşalara düşecek, çatışmalar yaşayacak. Bunları yaşamasına izin vermek gerekiyor.
Buna hocam sufiler kahır terapisi, kahır tecellisiyle ilerleme diyorlar. Şöyle Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hocam, peygamberler hakikaten feleğin çemberinden geçmişler. Evet. Evladını kaybetmiş Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam evladıyla imtihan olmuş, Yakup Aleyhisselam çocuk yaşta Yusuf'u kaybetmiş, yıllarca gözyaşı dökmüş, hastalıkla boğuşan işte efendim değil mi?
Evet.
Peygamberler yani hiç böyle Kur'an-ı Kerim'de yağla balla beslenmiş peygamber yok. Bir Süleyman Aleyhisselam bir parça böyle daha, o da hocam zenginlere örnek olsun diye, varlıklara engel olsun, örnek olsun diye. O da çok müthiş böyle varlıklı kılınmış. Öyle mülke sahip ki yani uçan kuşun dilini anlıyor, onları kendine asker yapmış. Cinleri, şeytanları, kuşları, bütün hayvanatı. O var. Onun dışında diğer peygamberlerin hepsi çok ağır acılar yaşamış. Düşünün Musa Aleyhisselam'ı. Çocuk yaşta yani bebekken annesinden babasından ayrılmış. Sonra memleketini terk edip kaçıp gitmiş Firavun'dan. Hep acı. Hocam ama bunun neticesinde ortaya peygamberler çıkmış. Bunun neticesinde ortaya büyük Allah dostları çıkmış, acılar yaşayan. Yani tasavvufun hocam bu manada çok katkısı var insanlığa. Acıdan korkma, acının ötesine geç, üstüne çık.
Evet.
Onu kendine basamak kıl. Yani bir yakınını kaybettin, o seni daha güçlü kılsın. Maddi olarak bütün varlığını kaybettin. Allah'a güven, maddeye güvenme, onu bile fırsat bil. Şeklinde hocam böyle bir yaklaşımı var ki bugün hakikaten Maslow da sanki buna evet, yaklaşmış.
Yani işte o psikolojideki haz ve elem. Yani ya haz veren şeyi tercih edeceksin. O ekonomi birimindeki haz ve elem tezi şeye de yansımış. Psikolojiye de yansımış.
Hocam da. Maslow bu farelerin yapacağı iş diyor işte.
He.
Fareler bunu yapıyordu. Yani evet. Bütün farelerin %100'ü diyor hocam laboratuvarda. Beyinlerine işte o elektrotlar yerleştirildiği zaman.
Evet.
Sadece ve sadece mutluluk ve haz veren düğmeye basıyorlar diyor.
Şeyin çok meşhur bir kişisel girişimcidir Anthony Robbins. İçindeki devi uyandır falan böyle birçok kitabı var. Mesela o şeydir. Ben keşfettim der. Çok böyle içe kapanık, problemli, yaşam başarısı düşük birisiyken haz ve elemi keşfettim diyor. Ve her şeyi bunun üzerine kurdum diyor. Peki her şeyi haz ve elem üzerine kurduğun zaman o zaman anlamı bir yere koyamıyorsun işte. Artı çileyi bir yere koyamıyorsun. Erdirici çileyi.
Bu Robbins'i çok YouTube'da falan videolar var hocam.
Var,
daha
evet,
çok bu haz ve şeyle mi
tabii,
kurmuş?
Tabii. Yani temeli orası. Alfabesi orası yani. O mesela ateş üzerinde yürüme etkinlikleri falan da yapıyor. Tabii Batı felsefesinde bunun kaynağında şey görülür. Epikür görünür. Epikür haz ve elem vurgusu var. Fakat şeyin kastettiği haz ve elem bedensel hazlar değil. Daha çok ruhsal.
Başarı.
Epikür'ün kastettiği. Ama biz daha sonra epikür hep şey olarak anlaşılmış. Yanlış anlaşılmış. Yani vur patlasın çal oynasıncı olarak algılanmış.
Maddi zevkler gibi algılanmış.
Ha, bedensel zevkler için algılanmış. Onunla ilgili bir filozof var. Aristippos. Aristo değil. Aristippos. Aristippos ise o gündelik hazları ve elemleri referans almış yani. Ve kapitalizm bu anlamda şey üzerine kurulu. Tüketim kültürü daha özelde. Bu mantık üzerine kurulu. Haz vereceksin, acıdan kaçındıracaksın vesaire. Ama ilginç, haz mesela bir noktaya kadar. Diyelim ki beslenmek haz verici bir şeydir. Ama onu bir noktadan sonra o obezite oluyor. Yani zararlı bir hale geliyor.
Hocam bu Roma kültüründe var yani böyle tüylerle kendilerini gıdıklayıp kusurup tekrar yemek yemek.
Tabii yani.
Bu Aristippos'tan mı?
Tabii Aristippos şu bir mantık o anlamda. Hani Greco-Roman kültürü
yani,
diyoruz ya.
Yani hazlar en büyük hedef. Şimdi adam diyor günde evet, iki kere yemek yiyebiliyor. Hadi bilemedin üç kere yersin.
Evet evet.
Ama benim param çok diyor. Ben diyor yani günde 15 kere baklava
evet,
yemek, 15 kere kebap yemek istiyorum diyor mesela.
Hatta şeyden bahsediyor belgesellerde istifra odaları.
Şimdi
mesela şeyde mankenler arasında yaygın bir uygulamaymış bu da. İstifra şey etmek. Yani yemenin zevkini alıyor. Sonra gidip istifra odasında onları çıkartıyor. Tekrar yiyor böylece. Tekrar
yani,
zevk.
Modern Roma kültürü geliyor.
Yani oraya yansıyor. Çünkü Roma kültürü çok fazla şey. Beden eksenli bir kültür yani. Şimdi mesela Grek kültüründe de, eski Yunan kültüründe, mitolojide de hep şey, beden ve güç ön plandadır yani.
O yüzden güçlü kuvvetli insan heykelleri vardır.
Evet. Şey öne çıkartılır. Orada ahlak, anlam vesaire o değil. Güç ve beden.
Hocam Maslow diyor ki işte bu toplumlar diyor hocam kendi kendini yok eder diyor. Yani ahlaki tarafı olmayan, iyi anlayış olmayan toplumlar zamanla yok olur gider diyor hocam. O bile keşfetmiş bunu yani.
Şimdi düşünün hocam, mesela kapitalizm bütün varlığı itibariyle hep güç oluşturmak üzerine, sermaye birikimi deniyor buna. Yani kar değil, sermaye biriktirmek, hiç durmadan güç biriktirmek. Ama mesela bu güç biriktirmek zamanla ne oluyor? Yeryüzünü yaşanmaz hale getiriyor. Yani orada da bir noktaya kadar, bir optimum nokta var. Aşırıya gittin mi işte orada zarar vermeye başlıyorsun. Hocam, güç zehirlenmesi oluyor.
Hocam Mevlana bunu öyle güzel açıklamış ki, insanın diyor bir saman çöpü kadar ihtiyacı vardır ama hırsı dağ kadardır.
Evet.
Hakikaten hocam bugün saman çöpü kadar bir ihtiyacımız var. Ama bakıyorsunuz hocam bu kapitalist sermayeler değil mi? Bir insanın 80-100 milyar dolar parası var. Yani o paranın acaba yüzde kaçını yiyebilecek? Bu sefer o güçle hocam başkalarına zulmetmeye başlıyor. Yani insanlara faydalı olmak, dağıtmak, paylaşmak yerine bu 100 milyarı işte hocam son zamanlarda bu koronavirüs hastalığına beraber bazı büyük şirketlerin bunu çıkardığı, buradan aşı üreterek daha büyük paralar kazanmak istediği falan hani rivayetler de var.
Evet.
Sanki böyle bir hocam güç zehirlenmesi de yaşıyoruz dediğiniz gibi.
Evet. Geçen yıllar bir araştırma okumuştum, şey diyordu. Uluslararası döviz alışverişinin %90'ı yaklaşık spekülatif. Yani sadece şey üzerinden, para oyunlarıyla para kazanmak. Üretim değil yani.
Evet.
Bu neye sebep oluyor? Şimdi para oyunlarıyla para kazanma gerçek bir üretime karşılık gelmiyor.
Gelmiyor.
Gerçek üreticinin kazanacak olduğu parayı sen burada para oyunlarıyla kazanıyorsun.
İşte hocam İslamiyet'in faizi yasaklaması, tefekkürü evet. Yasaklaması,
evet.
Bu tür değişimleri yasaklaması bundan dolayı hocam. Hatta İslamiyet hocam uygulandığında buna yer mahalde kalmıyor. Yani faiz uygulamasına yer kalmıyor.
Şimdi faiz neyi sağlıyor? Paranın paraya doğru akmasını sağlıyor. Yani zengin daha zengin
üretmeden,
oluyor. Zengin daha zengin oluyor. Evet. Zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oluyor. Bu aslında şeyi işte dengeyi bozan toplumsal iç çatışmaları. Şimdi diyelim ki Amerika'daki bir zencinin polis tarafından boğazına basılarak öldürülmesi, nefes alamıyorum, nefes alamıyorum dediği halde.
8,5 dakika hocam ya, yani bir asır kadar vakit. Hani yani, böyle 10 saniye, 20 saniye,
insan ipte o
bir
kadar
dakika, 1,5 dakika falan da değil.
Şimdi orada sadece bir siyahın beyaza isyanı değil orada. Orada yoksulun, daha doğrusu yoksullaştırılmış, sömürülmüş insanların sömürüye karşı da bir tepkisi olarak okumak gerekiyor onu.
Orada diyor hocam bazı siyahiler, biz bunu sizden öğrendik diyor. Yağmacılığı, hani yağmacılık yapanlara vurun falan diyor Trump. Diyor ki ya niye vuruyorsunuz bizi? Biz bu yağmacılığı sizden öğrendik. Yani bu çünkü siyahiler nasıl insan geldi hocam şey Amerika'ya?
Siz insan yağmaladınız yani.
Evet.
İnsan yağmaladınız.
Hani parayı pulun yerine geri korsunuz ama sen koparmışsın Gambiya'dan bir Müslüman insanı, siyahi bir vatandaşı. Onu götürmüşsün. Yani bir tavuk civcivi gibi, bir kaz yavrusu gibi onu tamamen kopararak bir ortamda köle yapmışsın. Bundan daha büyük yağmacılık olur mu?
Evet. Bu yeni kuşak diyor. Hocam şeyi, Amerika'nın bu geçmişini pek bilmiyor. Kunta Kinte dizisinin köklerin yeni versiyonu çekilecekti.
Kaç hocam bu? Kaç
mini bir diziydi yani Kunta Kinte.
O şey uzun sanki Kunta Kinte, oradan hatırlıyorum.
Ya bize göre uzun. Şimdi yeni diziler birkaç yıl sürdüğü için... Ve şey, bir o eski dizi izlenebilir, Kökler dizisi. İki şey olabilir, onun yeni dizisi çekilecekti, çekildi mi bilmiyorum yani. Onu bir izletmek lazım şeyi anlayabilmek için. Amerika'yı anlamanın anahtarlarından birisi o.
Şimdi hocam geldi İslam'a karşı da saygı duruşuna geçme. Müslüman ol, gayrimüslim ol, kim olursan ol. İslam evet. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani Arap'ın aceme,
evet.
İranlı'ya. Acemin şuna bir üstünlüğü yoktur.
Evet.
Üstünlük takvadır. Yani kim iyi insansa, kim Allah'a imanı, güzel ahlakı, insanlığa faydası varsa odur diyor üstün olan.
Ve o da, onu da Allah bilir. Sen diyemezsin yani ben takva olarak senden üstünüm falan deme hakkın yok yani.
Şimdi hocam yani nasıl böyle bir evrensel prensipler bunlar?
Evet.
Nasıl güzel prensipler? Şimdi hala şu asırda rengin şudur, o zaman sen aşağılıksın, ben üstünüm gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene önce hallettiği bir problemi biz bugün hocam tartışıyoruz. Bugün Ebu Zer herhalde Bilal Habeşi'ye ey kara kadının oğlu diyor. Sonra Peygamber onu çok üzülüyor. Sen diyor cahiliye üzerine misin? Hala burada mı kala kaldın deyince Ebu Zer Hazretleri yere yüzünü yatırıyor. Ey Bilal Habeşi diyor. Gel diyor bu yüzüme basmadan. Ben bir daha bu yanağımı yerden kaldırmayacağım diyor hocam. Gel beni seviyorsan, bana iyilik yapacaksan diyor. Açın ölüp gideceğim burada. Bilal Habeşi yanağına basmadan kalkmam diyor hocam. Şimdi bak İslamiyet bunu 1400 sene önceki. Hocam Bilal Habeşi demek o toplumda esir ve köle demek. Hiçbir hakkı olmayan insan demek. Siyahi insan demek yani. Hiçbir İrab'dan mahalli yok diyoruz ya.
Evet.
Şimdi böyle insanı hatta bu Mekke müşriklerinin İslam'a girmemesi sebebi de bu diyorlar. Büyük oranda. Diyorlar ki ya biz nasıl olur kölelerle beraber eşit insan oluruz. Biz yani asiliz, biz Mekke'nin sahibiyiz, tüccarız, Kureyşliyiz. Bizim ceddimizin ceddinin ceddi 40 göbek şeyini hocam biliyorlar. Araplara çok meşhur bu.
Bu nesep, soy. Nesebi,
soyu ezberlemek. Bu köleler nereden geldiği belli değil. Etiyopya'dan mı gelmiş, Afrika'nın hangi ülkesinden gelmiş. Bunlar kim? Hatta diyorlar ki Peygamber Efendimiz'e biz geldiğimiz zaman bir zahmet şu ayak takımı haşa. O büyük bizim sahabemize bunlar senin yanında olmasın. Madem bizimle konuşmak istiyorsan senle biz eşitiz. Sen de Kureyşlisin, biz de Kureyşliyiz. Şeklinde hocam yani İslamiyet bütün bu psikolojik şeyleri yani ırklara olan yaklaşımı o kadar kökünden halletmiş ki. Bu cahili diyor Peygamber Efendimiz. Cahilliktir.
Evet.
Halletmiş hocam yani. Bakıyorsun Süheyb-i Rumi var. Rum bir insan var o sahabede. Bilal Habeşi var, Habeşli. Selman-ı Farisi var. Hepsi Peygamberimizin hocam en yakınları. Ya Fars'tan gelmiş adam ne işi var Peygamberin yanında? Yani. Habeş'ten gelmiş bir adamcağızın ne işi var? Yok hocam. O yüzden hocam yani inşallah hem psikolojiyi hem de bir bakıma İslamiyet'in bu güzelliklerini biz paylaşmış olalım. Şu anda hani geçen koronavirüste İslamiyet'in hocam bir çocuğusun şey tarafı öne çıktı.
Temizlik.
Temizlik, hijyen, karantina.
Evet.
Ki Peygamberimizin bu konudaki sözleri, hadisleri. Şimdi hocam bu Floyd zavallı gariban zenciyi öldürdü polis. Tahmin ediyorum hocam İslamiyet'in ırklara bakış açısı belki ortaya çıkacak inşallah. Hocam kısa bir araya girelim. İnşallah ikinci bölümde devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayınız.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri tasavvuf ve insan psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Ali Rıza Bayzan hocamız yeni katılan dinleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam şimdi batıda hani dedik ya bu psikolojik aşınmalardan dolayı bugün işte siyah beyaz ırkçılığı ortada. Maddi olarak fakir zengin uçurumu empati yok demek hocam değil mi?
Evet.
Zengin fakir empati yapmıyor. Biz Ramazan'ı da oruç tutuyoruz. Açlığın ne olduğunu anlıyoruz. Peygamberimizin hadislerini dinliyoruz. Allah kelamını dinliyoruz. Siyahın efendim beyaza, beyazın siyaha üstün olmadığını biliyoruz.
Çünkü bizde ben empati kavramını bile hafif buluyorum. Çünkü İslam'da her insan evladı ilahi nefes taşıyor. Dolayısıyla olağanüstü bir ortak payda var.
Evet.
Olağanüstü Allah merkezli bir ortak payda var onlar arasında. Dolayısıyla onu aşağılanması için hiçbir sebep yok. Yani onu küçümsemesi için hiçbir sebep yok.
Hocam Malcolm X bu biliyorsunuz Amerika'nın en büyük siyahi Müslüman liderlerinden.
Evet.
O ilk başlangıçta hocam siyah ırkçısı. Siyah kavmi ırkın beyazlara üstün olduğunu düşünüyor. Beyazlara Blue Eyed Devil diyor hocam. Mavi gözü şeytanlar diyor. Çünkü ne gelmişse yazık insanlığın başına bu beyazlardan gelmiş. Sonra hocam bu hacca geliyor. Olmaz böyle bir şey diyor. Derisi beyazdan daha beyaz, gözü maviden daha mavi. Aynı sofrada yemek yedik. Aynı odada herkes bir köşede çekti yattı. Hiçbir aramızda fark yok. Aynı safta namaza durduk. Yok diyor bu ırkçılık yanlışmış diyor hocam. İslamiyet'in o ırklara olan yaklaşımı adamı terapi ediyor. Hocam hacca gidenler bilirler değil mi?
Evet.
Haçta siyahı, beyazı, efendim kırmızı tenlisi herkes aynı Kabe etrafında, aynı kalabalıkta tavaf eder. Şu var mı yani önce beyazlar yapsın. Arkasından sarı ırk en son siyahlar yapsın. Böyle bir anlayış yok. Veya kardeşim ben en safta duracağım. Sen siyahsın geç bakayım arka safa. Hiç böyle bir şey yaşadık mı hocam biz İslam aleminde? Veya bu cami siyahilerin camisi.
Evet.
Buraya beyazlar gitmesin
böyle
canım.
Böyle bir şey yok.
Yok böyle bir şey hocam. Gerçekten hocam biz yani çok şey aşmışız ama maalesef İslamiyet'i bu şekilde tanıtamadığımız için İslam'ın bu güzellikleri bugün tanımıyor yani.
Evet, ve üstelik demokrasi ve insan haklarının bu kadar gelişkin olduğunu düşündüğümüz, varsaydığımız Amerika'da bu kadar asimetrik bir denklemin olması, her ne kadar yasa düzeyinde eşitlik nispeten sağlanmış olsa bile uygulamada manzara çok farklı.
Hocam bunu söylüyor Maslow, bir toplumda diyor istediğiniz kadar güzel kanunlar olsun, iyi insan yetişmemişse diyor o kanunların faydası yoktur diyor hocam.
Evet.
O yüzden hocam bu adamcağızın derdi iyi insan, iyi toplum, ama tabii bunu bir dinden bilgi alarak değil de kendi aklınca bulmaya çalışıyor. Belki yanlış yönleri de vardır ama en azından niyeti iyi. Tabii hocam biz Müslümanların şu avantajı var, Allah'a şükür bize hazır paket program verilmiş. İyilikler, güzellikler, kötülükler, biz hiç kendimiz araştırarak ya bu insan öldürmek iyi mi kötü mü? Haşa zina iyi mi kötü mü? Böyle bir denenme yanılma yoluyla yani 10 sene 20 sene bu hayat içinde yaşayarak en sonunda ya kardeşim hocam Temel'in meşhur hikayesi var ya bir hırsızlık veya bir cinayet işlemiş de idam sehpasında ya bu bana ders olsun bir de yaparsam bu işi.
Bir de artık gidiyor ama ancak o zaman aklı başına gelmiş yani. Yani
idam sehpasına gelmeden esas bunu fark etmek gerekiyordu. Onu fark edememiş maalesef.
Ya o bakımdan sizin dediğinize bir açılım olarak Maslow hocam psikoterapiler hep insanları normalleştirmeye çalışır. Normalleştirmek dediğin topluma ve kültüre uyum sağlamak. Ama Maslow mesela şöyle diyor. Neye uyum göstermek? Kokuşmuş kültüre mi? Baskın bir anne babaya mı? Baskın dediği şey yani böyle her konuda kararı, çocuk hakkındaki kararı kendi veren, çocuğun iradesini hiçe sayan anne babayı kastediyor. Olabildiğince uyumlu çalışan bir köle mi olalım? Davranış sorunları yaşayan çocuklara bile yeni bir gözle bakılmaya başlandı. Neden yaramazdı diye. Halbuki onların hepsi yaramazlık değil aslında. Bir potansiyelini arayış olarak ortaya çıkar demek istiyor.
Hocam antiparantez bir şey sorayım. Yani bu ara hakikaten bu ara psikolojide böyle yeni yeni hastalıklar üretiliyor maalesef. Hiperaktif çocuk diyorlar. Yani çocuğun enerjisi var. Bir konuda başarılı olacak. Onun o aşırı enerjisini hastalık, tamam bir kısmı hasta olabilir ama.
Evet.
Böyle bazen de en normal insani efendim isteklerimizi, arzularımızı, kapasitelerimizi hastalık olarak.
Ben ona şey diyorum hocam, ekmek parası.
Evet.
Şimdi
çoğalt ki.
Siz onu hastalık olarak tanımladığınız andan itibaren o sizin bir kazancınız haline geliyor. Elbette gerçekten hastalık olan kısımlar vardır.
İlla ki.
Diyelim ki orada sınırların çok iyi çizilmesi gerekiyor. Diyelim ki her üzüntü için, her acı için, her zor durum için psikiyatrik ilaç kullanmak doğru mu? Hayır.
Değil.
Yanlış. Şimdi bir insanın gündelik yaşamın akışı içerisinde yaşaması gereken problemler için psikoterapi alması da yanlış. O kadar çileyi çekecek. Az biraz yağmurda ıslanacak, çamura basacak, zorlanacak, karmaşaya düşecek. Böyle her defasında terapiste giderse o zaman o şey oluyor. Bebeklik dönemindeki gibi anneye aşırı bir bağımlılık. Tamam bebeklikte bu olması lazım ama çocuksun, gençsin, giderek ne yapman gerekiyor? Kendi ayaklarının üzerinde durman gerekiyor yani.
O yüzden hocam hakikaten dinimizin, tasavvufun bu çileyle alakalı, acı çekmekle alakalı çok müthiş tavsiyeler var hocam. Mesela Allah sabredenlerle beraberdir diyor ayet-i kerime.
Evet.
Hocam eğer...
Orada hocam yalnız çok dikkat çekici bir nokta var. İhya okumalarını da siz İmam Gazali'nin haram sabır diye kavramına...
Harama değil bu hocam tabii. Bazı sabırlar haram. Yani adam gelip sizi elinizi kesmek istiyor. Sabredeyim kardeşim gel elimi kes diyecek halin yok.
Ya da mobbing uyguluyor diyelim ki. İş tabii. Yerinde seni sürekli zor duruma bırakmaya çalışıyor. Sen ya sabır diyorsun. Halbuki şikayet hakkın var, kullanabilirsin
düzeltme
bunu.
Hakkım var hocam. Bunu burada hocam tahmin ediyorum şöyle bir şey var. Eğer kamusal mesele ise cana mala bir zarar geliyorsa orada ama bazen şu oluyor hocam. Ufak tefek hani size bir arkadaşınız mesela zarar veriyorsa borcu aldı vermedi mesela helal edin. Hani karşıdaki insanı koruma güdüsü de var.
Ha, o ama şey diyelim
onu geliştirmeci.
Ki ama diyelim ki senin ekonomini çökertecek bir borç ise
o yanlış. Değil,
ama diyelim ki senin zaten bağışlayabileceğin kadar bir miktar ise
tabii.
Ona eyvallah dersin yani. Bir de şey hocam en çok kendi böyle gözlemlerimden hareketle, izlerimlerinden hareketle vurguladığım nokta, böyle gönül gücünü kıran insanlar var. Nobran, böyle küstah, çapulcu ruhlu. Evet. İnsanın gönül gücünü kırılıyor. Bunlar yakınlarımızda da olabiliyor yani. Moral ve motivasyon, gönül gücü şeydir, insanın kolu kanadıdır. Yani kolu kanadını insan, yani arkadaşı bile olsa, çok yakını bile olsa kırdırmamalı.
İbn Ataullah diyor hocam bu konuda, sana diyor böyle iyi duygular vermeyen, seni iyiye sevk etmeyen dosttan uzak dur diyor hocam. Siz her an geliştiren dostlarla beraber olun. Hem psikolojik açıdan, hem gönül gücü açısından.
Evet.
Hem hocam maddi açıdan. Yani bir adam hakikaten sizle beraber olduğunda hep sizi madden size zarar veriyorsa, psikolojinizi bozuyorsa, niyetlerinizi hocam bozuyorsa ondan uzak dur diyor hocam.
Bu sosyal medyada da son zamanlarda bir şey dolaşıyor hocam. İşte bir insanın zekası en çok temasta olduğu 5 insanın zekasının ortalamasıdır diye. Bu geçerli, doğru değil ama bir gerçeklik payı da var. Diyelim ki bu sadece zeka ile ilgili değil. Bu davranışla ilgili oluyor. Bu hayatın gidişatıyla ilgili oluyor. Yani insan onu şeyden geliştiren bir çevre edinmeli kendisine. Onu şeyden olduğu yerde durduran ya da gerileten bir arkadaş çevresi içerisinde durması yanlış yani.
Hocam bazen bizim bu sufi çevrelerde bu hatayı biz yaşıyoruz. Hani siz zaman zaman diyorsunuz yani mesela belli bir çevreden bir reklamcı bulalım diyorsunuz, bulamıyorsunuz. Çünkü hepsi içine kapanık, pazarlamayı hiç bilmeyen insanlar olarak damgalanmış. Halbuki hocam tasavvuf bu değil. Yani insanı tamamen böyle hep böyle ket vurmak, set vurmak, baskı altına tutarak onu küçük düşürmek değil. Tam tersine o insanın negatif duygularını kontrol ederek pozitif sahada önünü açmak demek.
Evet.
Bazen hocam işte hani böyle o züht dönemi dediğimiz, geçen hafta konuşmuştuk ya biraz.
Evet, evet.
Hep aynı kötülük tarafına çok vurgu yaparak aman topluma karışma, dağ başında yaşa, karışırsan kötü olursun, zengin, evet, olursan paranı yanlış harcarsın, iyisi mi zengin de olma, meslek sahibi olma falan gibi böyle bir yanlış algı da maalesef bazen oluyor tasarrufta.
Ben oğlum Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmıştı, bazı arkadaşlar şey diyor, orada kendini kaybeder falan. Ya dedim, ben onu Boğaziçi'nde kaybedecek şekilde yetiştirdiğimi mi düşünüyorsunuz yani?
Allah'ın izniyle.
Bu kadar ürkek, bu kadar çekingen olunur mu? Artı oraya gitmişse o zaman daha fazla ona katkıda bulunarak orada kendi
özgüvenini, dini kimliğini artırmak gerekiyor tabii.
Ile birlikte yürümek lazım. Yoksa yani öyle geri kaçarak nereye gidebilirsin yani?
Hocam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün devlet başkanlarına mektup yazmış. Yani kölelerle uğraşmamış sadece. Köleler de, evet, İslam'ı almış. Onları kendi dost edinmiş ama bir yandan da dünyanın süper güçlerine de
mektup yazıyor.
Boyu ölçüşmüş.
Üstelik sen nesin daha? Sadece bir şehir devletisin yani.
Biz Müslümanlar
şehir devletiyken sen Roma imparatoruna mektup yazıyorsun yani. Aslında o mektup yazmak onun kafasına, imparatora göre bir meydan okumak demektir yani.
Zaten pek çoğu mektubu yırtıp atmış. Ya Araplar demiş asırlardır bir medeniyet kuramamış, devlet kuramamış bir toplumken kim oluyor oradan
bize
yazacak? Bizi kendine muhatap kabul edecek. Bu yüzden mektubu okumayıp yırtan atanlar var. İşte İran, evet, hükümdar falan. Diyeceğim hocam yani biz Müslümanlar sadece Afrika'ya, siyahilere, fakirlere layık bir din değiliz. Biz gökdelende yaşayan bir insana da vereceğimiz çok şey var. Yani ona da biz rehberlik edebiliriz. Yani Kur'an-ı Kerim'in belki mucizesi bu hocam. İslam'ın Afrika'da bir ağacın altında yaşayan bir yerli de İslamiyet'ten çok şey alabiliyor. Bunun yanında Amerika'nın veya işte en gelişmiş Batı ülkesinin en yüksek gökdelinde yaşayan bir insan da hocam İslamiyet'ten her konuda her şeyi öğrenebiliyor.
Evet.
Nasıl yatacak, nasıl kalkacak, nasıl yemek yiyecek? Ya ben efendim işte lüks bir sitede zenginler arasında yaşıyorum. Ben İslam'dan ne öğrenebilirim ki diye bir şey deme hakkımız yok. Çünkü İslamiyet herkesin üstünde bir şey hocam.
Evet.
İşte Abraham Maslow belki tasavvufu yakından biraz daha okumuş olsaydı farklı düşünürdü. İnşallah hocam bizim bu gayretlerimiz, tabii biz belki bunu başaramayız ama bizden sonra gelen nesiller hem psikoloji hem tasavvuf hem İslam'ı bilirler de her sahada insanların önüne eser korlar. İşte.
Ama mesela Maslow'un izinden giden diyelim ki Stanislav Grof.
Evet.
Onlar mesela tasavvufla doğrudan irtibat kurdu. Belki, yani literatürle kurdu. Ama bunu mesela dönüştürmek de mümkün. Dostluğa dönüştürmek de mümkün yani.
Evet.
Bir şey olmak. Diyelim ki Türkiye'den düşünün ki Türkiye'de psikolojide okuyup bir psikolojide okuyan bir dervişin doktora yapmak için hocam Amerika'da transpersonel bir psikoloğun yanına gittiğini, hem onun öğrencisi olduğunu, ondan bir şey aldığını, hem ona tasavvufu aktardığını düşünün mesela.
Hocam bize sıkıntı şu, geçen bir parça bahsetmiştiniz geçen sohbetlerin birinde. Biz Amerika'ya, şuraya buraya çok öğrenci gönderiyoruz hocam, batıya.
Evet.
Ama maalesef gönderdiğimiz öğrencilerin çoğu kendi kültürünü ya unutmuş, hatta bir kısmı düşman, bizden bir şey olmaz, ben ancak ne bulursam Amerika'da bulurum diye gidenler. Hocam bunları şuurlu gönderebilsek, İslam'ı bilen tipler gitse oraya, ya kardeşim siz bunu diyorsunuz ama bak İslam da bunu söylüyor, bir de buraya bakın, yani bir de bu hakikattir, bir inceleyin, ne kaybedersiniz gibi bir şeyle bile başlasak hocam, orada biz çok psikologu, çok doktoru, çok efendim hukukçuyu kazanırız. Hocam bir örnek vereyim size. Harvard Tıp Hukuk Fakültesi'nin duvarlarında işte İslamiyet'in adalet ayeti asılmış. Çünkü diyor ayet-i kerimede, kendi aleyhinize bile olsa, ananızın babanızın aleyhine bile olsa doğruyu söyleyin ayet hocam.
Şahitlikte.
Şimdi diyor ki Batılı, ya bu çok ilginç bir ayet-i kerime. Biz buna, biz buna ulaşamadık. Çünkü biz bir suçlu yakaladığımız zaman ilk de sözümüz şu: sakın konuşma. Konuştuğunu aleyhine değil kabul ederiz. Yani sen suçunu sakla. Biz bulabilirsek bulalım. Bulamazsak sen o suçunu kâr say. Bu diyor ilkel. İslamiyet'in bu hükmü yanında bizim bu en üst bulabildiğimiz, erişebildiğimiz demokratik hukuk sistemi çok ilkel kalıyor. Çünkü hocam siz o suçluyu bulamadığınız zaman başka bir masum insan 10 sene, 20 sene hocam çok onun, var. 30-40 sene hapiste yatan insanlar var.
Evet, evet, haksız yere.
Haksız yere yatanlar var. Yani bunu nasıl açıklayabilirsiniz? O yüzden hocam belki yani Maslow'un dediğiniz gibi bir kısım ondan sonra takip edenler tasavvufu biraz daha yakından kitaplar vesilesiyle tanımışlar. Ama bunu şahsi irtibat noktasına, hocam ben de antiparalel akademisyen olduğum için söyleyeyim. Şu anda ülkemizin ve bütün dünyanın çok ciddi bursları var. Hmm. Yani her sahada. Bu Erasmus diyorlar, Avrupa'dan Türkiye, Türkiye'den Avrupa'ya öğrenci akışını işte finanse ediyor devletler. İşte bazı özel burslar işte bütün dünya ülkelerine, Amerika'sına, Avustralya'sına falan filan. Bizim burada hocam şu gerekiyor. Buradan dinleyicilerimize ve entelektüel kardeşlerimize tavsiye edelim. Yani gidelim ama kendimiz olalım. Kendimizi tanıtalım. İnsanlar bizden alacağı, öğreneceği çok şeyler var. Biz bunun farkında değiliz hocam sanki. Aşağılık
kompleksiyle. Evet. Bir de şey tabii, geleneksel kültürden gelenlerde bir şey var hocam. Yani Amerika'ya gidersem kendimi kaybederim, işte Çin'e, Japonya'ya gidersem, biraz da kendi kendini şey ediyor, engelliyor.
Hocam burada ya tasavvuf devreye giriyor. Bir insan, yani insanın kamil olmuşsa artık, insanın kamil olan insan şu demek hocam, cinsellikle, parayla kandırılamayan güçlü insan demek. Yani önünde ne korsanız koyun, dönüp bakmıyor yani haram olarak. Bu insan hocam yenilmez bir insan. Duygusal olarak çok güçlü. Yani adam hakaret etseniz sizin treninize binmiyor. Sizinle aynı seviye düşmüyor mesela. Sizin üstünüze çıkabiliyor hemen. Hakarete cevap vermiyor o anda. Sizi başka şekilde terapi ediyor. O yüzden hocam bence tasavvufi terbiye alan bir insan nereye giderse gitsin biiznillahü teala kaybolmaz. Kaybolan hocam şöyle diyor İbn Acibe: geri dönenler ulaşamayanlardır. Ulaşanlar geri dönmez.
Siz İngiltere'de doktoranızı yaptınız hocam.
Yani hocam evet.
Ama tabii sizin o tasavvuf bağlantısı dediğiniz güçlü. Çünkü sürekli besleniyorsunuz. Bir nehir gibi yani. Sürekli o akış devam ediyor. Ama öbürleri gittiğinde akış yok. Tamam, bir mayası var ama zamanla orada şey edebiliyor. Eritme potası çünkü Amerika.
Çünkü hocam orada nefsi emmarenin istediği her şey bedava, evet, teşvik edildiği için çok kolay 30'a düşebiliyorsunuz.
Evet.
Eğlence kültürü sonuna kadar. Hafta sonları bütün kampüsler şeye dönüyor, diskoya dönüyor bir anda. Yemekhaneleri, bilmem işte büyük kütüphanenin girişindeki salonları hemen eğlence yine çeviriyorlar. İçinizde hocam böyle bir hamlık varsa, hazzı en büyük ideal olarak görüyorsanız bir anda hocam kapılıp gidiyorsunuz. Ama ya kardeşim biz bu dünyaya bir iş için geldik, İslam'ı yaşamak için geldik diye geliyorsan onlar hocam sizi aşıyorsunuz onlar Allah'ın izniyle. Evet hocam, son bir cümlenizi alalım, varsa Maslow'la alakalı programı kapatıyoruz inşallah. Hocam haftaya iş yapalım. Maslow'un bu hiyerarşisini değerlendirelim.
Evet, bir de kendini gerçekleştirme kavramı, evet.
Peak experience dediğiniz o, evet, zirve doruk deneyimler. Bir de onu yapalım hocam, ondan sonra başka bir psikoloğa geçeriz. Var mı hocam
İnşallah.
İlaveniz?
Allah umudu ve aşkı her daim dinleyicilerimizin kalbine yoldaş eylesin diyelim.
Hocam ben de bu duanıza amin diyerek programı kapatıyorum. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.